Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben İpek Önder. Bugün de sizlerle 14.50'ye kadar birlikte olalım istiyoruz. Ekonomi gündemi programında bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Para piyasaları haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Gelişmelerle ilgili detayları alacağız şimdi. TRT muhabiri Feryal Ardal telefon hattımızda bulunuyor. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkürler. Haftanın ilk işlem gününde ekopolitik gelişmeler, jeopolitik gelişmeler izlenmeye devam edilecek hafta boyunca. Yurt dışı piyasalardaki gelişmeler, Amerika ile Çin arasındaki gelişmeler, son haber akışı küresel piyasalar tarafından duyarlılıkla izleniyor. Bu arada son rakamlara baktığımızda borsada %1,97'lik bir düşüş göze çarpıyor. 92.239 puan seviyesinde Birleşik Endeks. Amerikan doları serbest piyasada 6 lira, avro 6 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama birleşik faiz oranı %24.06 düzeyinde. Uluslararası piyasalarda ons 1.281 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altında 1.661 lira, çeyrek altın 404 lira, gram altın ise 247 liradan işlem görüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Aile Şurası ve Türkiye'de sosyal politikaların dönüşümü başlığında konuşacağız. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Didem Koca, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, 7. Aile Şurası 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Aileye Değer, Türkiye'ye Değer ana temasıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Şura hakkındaki ilk değerlendirmelerinizi alalım Didem Hanım, buyurunuz.
Aile Şurası 2-3 Mayıs'ta gerçekleşen geçen hafta Türkiye'deki 7. Aile Şurası gerçekleştirildi. Sizin de söylediğiniz gibi mottosu Aileye Değer, Türkiye'ye Değer mottosuyla. İlk olarak bir açılış günü oldu ve sonrasında işte 5 eksen çerçevesinde çeşitli katılımcıların, akademisyenlerin, işte uzmanların ve diğer paydaşların da katılımlarıyla güzel bir çalıştay olduğunu tahmin ediyorum. Ben katılmadım, Erdal hocamız katıldı. Dediğim gibi 5 başlık üzerinde gerçekleşti bu şura. Bunlardan biri tabii aile şurası dediğimiz için bir yandan da tabii sosyal politikalardan bahsederken hep bir ayağının işte aile olduğundan hep bahsetmemiz gerekiyor. Her ne kadar sosyal devlet ilkesinin gerekliliklerinden bir tanesinde işte sosyal devletin muhtaç bireylerin muhtaç düştüğü anda ilk sığınacağı liman tabii ki sosyal devlettir, ama tabii aile olgusunu da hiç diğer tarafa göz ardına atmamak gerekiyor. Bu yüzden Aile Şurası ve Türkiye'de aile yapısına, işte aileye verilen değerin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu Aile Şurası'nın yapılmasının ana nedenlerinden birisi de bence budur diye düşünüyorum. Başlıklara bakacak olursak tabii birincisi aile birliğinin korunması. Burada aileye yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler, aile birliğini tehdit eden unsurlar ve güncel riskler nelerdir? Bunlar ele alındı. Yine bu komisyonda aile eğitimleri, işte evlilik öncesi eğitimler, boşanma süreci danışmanlıkları, koruyucu önleyici hizmetlerde paydaşların rolü nelerdir? Aileleri tehdit eden sorunlar ve riskler nelerdir? Aileye yönelik idari kayıtlar, sosyal araştırmalar, işte şehirleşme, kentlileşme ve göç, bağımlılıkla mücadele gibi sosyal uyum konularının da bu başlık altında ele alındığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii bu aile danışmanlığına, yani ailelere verilen eğitimler anlamında önemli üzerinde durulan bir konu olduğunu da söyleyebiliriz. İşte aile danışmanlığı, terapisi gibi konularda eğitimlere ilişkin bir takım düzenlemelerin yapılması ve bu kapsamda hizmet standartlarının belirlenmesinin oldukça önemli olduğunu, ifade edildiğini söyleyebiliriz. Bir diğer başlık tabii ki kadın. Kadın ve aile. Burada da kadın ve aileye bakmadan önce ikinci başlık, hani sırayla bakacak olursak, toplumdaki çocuk algısı ve çocuğun hayata hazırlanması. Burada çocuğun hayata hazırlanmasındaki fırsatlar, riskler nelerdir? Bu açıdan değerlendirilme yapıldığında dijitalleşen dünyada çocuk ve çocuk bakımı üzerinde çok fazla durulduğunu görüyoruz. Tabii burada çağın hastalığı olan teknoloji kullanımının, tamam teknolojiyi kullanalım ama yarar sağlayacak biçimde kullanalım. Bu anlamda sosyal medya iletişiminin, aile içi iletişiminin önüne geçen bir unsur olarak ortaya çıkarıldığını ve bu anlamda medyada çocuk temsili konusunun üzerinde durulması gerektiğini açıklamaları yapıldı. Yine suça itilen çocuklarla ilgili bir takım önlemlerin alınması gerektiği ve çocuk işçiliğiyle mücadele, tabii sosyal politika anlamında hep konuştuğumuz bir mevzu. Bununla ilgili de çeşitli fikirler ve öneriler de bulunuldu. Bir diğer eksen, bir diğer başlık kadın ve aile. Tabii burada da kadına yönelik şiddetle mücadele, kadının iş ve aile hayatının uyumunun ve dengesinin sağlanması gibi başlıklar, ya bu başlık altında konuşulan şeylerdi. Burada dikkat çeken şey geniş aile yapılarının desteklenmesi. Çünkü biliyoruz ki artık geniş aileden çekirdek aileye dönen bir yapı, toplumsal yapı söz konusu ama Bakan Hanım'ın da yaptığı açıklamalarda aslında büyük aile yapılarının oluşturacak sosyal konutların tekrar desteklenmesi anlamında sosyal konutların oluşturulmasının ihtiyaç duyulduğu söylendi. Bunun yanında tabii iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, özellikle kadının iş gücünde kalabilmesi ya da istihdama katılabilmesi anlamında çocuk bakım sorumluluğunun devlet üzerine verilmesi anlamında kreş bakımının ve kreş hizmetlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Diğer yandan kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede, kadına yönelik şiddet, cinsel istismarla ilgili bu Kadın ve Aile Komisyonu'nun sanırım temsilcisi olan Komsoğlu Hoca, değil mi? O hocanın konuşmasından aldım bunu. Kadın yönelik şiddet ve cinsel istismar faillerine ceza infaz kurumlarında rehabilitasyon çalışmalarının yapılması. Tabii bu, bilmiyorum, biraz şey geldi bana, hani tartışmalı bir konudur belki ama bu şekilde bir takım fikirlerin de ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan engelli engelli yaş, engelli ve yaşlı olmak üzere bir komisyon söz konusu. Burada da yaşlıya hizmetin aileye hizmet olduğu vurgusu yapıldı. Ve aile tarafından bakılan yaşlıların güçlendirilmesi, bu yönde onların desteklenmesi şeklinde fikirler ön plana çıktı. Yine teknolojinin kuşaklar arası dayanışmayı etkilediği ve ailede teknolojiyi tehdit olmaktan, teknoloji unsurunun tehdit olmaktan çıkarılması gerektiği belirtildi. Ve buradan teknolojinin tabii bilinçli kullanımı anlamında fikirlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Diğer yanda engellilerle ilgili olarak tabii istihdam modelleri, engelli, Türkiye'de engelli ve yaşlılar konusunda ilk öne çıkan engeller özellikle istihdam modelleri, yani işte engelli kotaları, engellilerin topluma kazandırılması şeklinde fikirlerin ve mücadele yollarının ortaya çıktığını, konuşulduğunu söyleyebiliriz. Tabii diğer yandan sosyal politikalarla da oldukça yakından ilintili olan sosyal yardım, yani sosyoekonomik destek mekanizmalarının konuşulduğu komisyon, sosyal yardımların niteliği, fonksiyonları, bu sosyal yardımların istihdamda olan ilişkisi görüşülen komisyon. Burada da aile, eğitim, sağlık, proje, istihdam yardımları yine ele alındı. Özellikle sosyal yardım konusunda Türkiye'nin atmış olduğu adımlar, sosyal yardımlar konusundaki o dönüşüm somut bir şekilde ele alındığını söyleyebiliriz. Tabii bakıldığında gerçekten de hep tartışmalı konu olan sosyal yardım ve sosyal işte istihdam ilişkisine aslında önemli anlamda bir takım uygulamaların başlatıldığını söyleyebiliriz. Örneğin toplumdaki algının işte sosyal yardım alanların aslında istihdama yönlendirilmediği ya da çalıştığında sosyal yardımların kesileceği şeklinde bir ön yargının
kayıt dışılığında getirdiği bir durum galiba.
Onun ortadan kaldırılması için hem yardım alanların, yani sosyal yardım alanların istihdama yönlendirilmesi, özellikle 300 bin sosyal yardım faydalanıcısından örneğin bahsediyoruz burada. Bu sosyal yardım faydalanıcılarının İşkur'a yönlendirilerek önemli anlamda istihdam ilişkisi kurulduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada sosyal yardımlara Türkiye'nin ayırdığı payda tarihsel anlamda bakıldığında önemli ölçüde arttığını söyleyebiliriz. 2002'de 1.6 milyar kaynak ayrılırken artık 2018 yılında bu ayrılan kaynak 43 milyar lira. Bütçeden ayrılan kaynak. Bu tabii muazzam önemli bir artış. Türkiye'deki sosyal yardımın niteliği ve kapsama anlamında da bundan bahsedebiliriz. Çünkü 40 ayrı ya da 41 ayrı
şu anda 43 tane sosyal yardım var.
Kalemi, yani bu yardım kalemlerinin gün geçtikçe tabii arttığını söyleyebiliyoruz. Diğer taraftan dünyada da aslında Türkiye sosyal devlet anlamında, yani sosyal yardım anlamında dünyaya örnek olacak nitelik taşıyor. Çünkü bu tarihsel süreci değerlendirdiğimizde muazzam bir artışın olduğunu söyleyebiliriz.
Aslında belki burada, yani hani o işte bir taraftan diyelim aileye yönelik, yani hani belki şu anda sosyal yardımlar genelde hane bazlı yapıldığı için yani aile sanki yokmuş gibi, ama haneye yapılan yardımlar aslında aileye yapılmış yardımlar olarak bakmak gerekiyor. Ya da belki yeni dönemde daha çok böyle işte aileyi diyelim baz alan, ya da sonuçta sosyal yardımlar bir sosyal riski azaltmaksa ya da yoksulluğu azaltmaksa, hı hı, yani amaç buysa, hı hı, aslında orada yani aileyi merkeze alan, işte evet, ailedeki kırılganlıkları diyelim azaltan, riskleri azaltan bir yani bir dönüşüme sanırım ihtiyaç var. Hı hı. Ve bu da yani sosyal yardım sisteminin baştan sona yeniden değişmesi anlamına geliyor. Çünkü diyelim ailenin kırılganlığı, aileyi merkeze aldığınızda yani sosyal yardımları yalnız bir aileye, bir haneye verilen bir maddi yardım olarak da bakmamak gerekiyor. Çünkü aileye sosyal yardım olarak diyelim hani ihtiyacı varsa verirsiniz. Kapıdan içeri girmeden çıkmak o sosyal yardım ya da sosyal politika olmaması gerekiyor. Çünkü yardım verdiğinizde yalnız maddi olarak sosyal yardımın yanında aileye misafir olarak gittiğinizde yani sosyal yardım ya da maddi yardımın dışında da ihtiyacın olduğunu görebilirsiniz. Çünkü yani orada psikolojik anlamda yani hani bir engellilik olduğunda ya da yani manevi anlamda birçok hani yardım dışında çok yardıma, farklı yardımlara ya da hizmetlere ihtiyaç olduğunu görebiliriz. O yüzden hani son dönemlerde sosyal politikalarda ya da sosyal yardım tarafında bir şey var. Yani bir değişim süreci de var. Yani bir tarafta işte Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı olarak verdiği 43 tane yardım var. Yani aslında birçok tema var. Yani tematik yardımlardan bahsediyoruz. Ve bu tematik yardımlar yani yardım belki maddi yardım olarak hani veriliyor ama aslında son dönemlerde bu sosyal yardım artı döneminde yardımın yanında artık hizmetlerin de verilmesi gerektiği, dolayısıyla yardım verilirken yalnız yardım değil, hani yardımın dışında o ailenin, o hanenin neye ihtiyaç duyduğu konusunda da farklı bir şey var artık. Farklı diyelim o sosyal yardımların veriliş tarzında bir değişim var. Tabii bu böyle olunca yani normalde diyelim vakıflara ihtiyacı olan, sosyal yardım ya da hizmete ihtiyacı olanlar genelde ne yapıyor? Vakıfa gidiyor. Evet. Yani hani bir şey talep ediyor, yardımı talep ediyor ve bunun da artık değişmesi gerekiyor. Yani hani işte 43 tematik yardım var, o yardıma ihtiyacı olanlar gidip işte vakıflara başvurup almasının ötesinde yani işte öyle bir sistem olması gerekir ki ya da öyle bir bakış açısı olması gerekir ki yani o tematik yardımlara ihtiyacı olanların devletin kendisi görmesi gerekir ya da vakıfların, evet, vakıfların onu görmesi gerekiyor. Yani sistem üzerinde bir
İşkur aracılığıyla olabilir
mi? İşkur aracı olabiliyor. Yani hani iş açısından baktığımızda ya da erken uyarı, mesela çocuklarla ilgili diyelim bir yardım ihtiyacı olduğunda yani çocuğun diyelim bir kuruma başvurduğunda hemen bir erken uyarı sistemiyle onun işte ana şeyde gözükmesi gerekir ve orada vakıfların yani sosyal yardım uzmanlarının ya da sosyal hizmet uzmanlarının bunu görüp dolayısıyla buna müdahale etmesi gerekiyor. O yüzden bir taraftan hani yardım miktarı artıyor, diğer taraftan işte devlet diyor ki ben hani hem yardımı hem hizmeti işte vermek istiyorum. Yeni bir bakış açısı gerektiriyor. Dolayısıyla hani orada sosyal politika uygulamaları açısından ya da sosyal yardımlar açısından da bir değişim gerektiriyor. Yani onu zorunlu kılıyor ve bu aile şurasında da özellikle bu bizim katıldığımız komisyonda özellikle sosyal yardım, işte aile ilişkisi ya da sosyal yardım istihdam ilişkisi yani aile verilecek olası desteklerle ilgili farklı diyelim konular konuşuldu ve konuların başında da aslında hani bu sosyal yardım sisteminde de bir şey var aslında yani özellikle diyelim akademisyenler tarafından kurum belki daha çok daha mevcut yardımlarla işte uğraşıyor. Ekstra hangi hani belli kırılganlıklar oluştuğunda, belli dezavantajlı gruplar oluştuğunda bunlara hangi yardımları veririz genelde bir bakış açısı var ama sosyal yardımların yeniden dizaynında açıkçası artık bizim konuşmamız gereken önemli konulardan birisi. Çünkü şimdi mesela tematik yardım verdiğinizde her aile diyelim işte sosyal yardım aldığında yoksul olmanız yetmiyor. Yoksul olmanız artı belli şartı da yerine getirmeniz lazım. Yani yoksul olup diyelim işte engelli bir birey olduğunda işte otomatik olarak yardım alabiliyorsunuz. Yani ben bunu diyelim aile içerisinde farklı temalarla ilgili, farklı konularla ilgili sosyal yardım alındığında hani birkaç tane yardımı hak edebiliyorsunuz yani şu andaki mevcut sistemde. Şimdi eğer diyelim hani tematik değil de daha böyle işte güvenceli ya da bir asgari gelir desteği vermek bir amaç olursa diyelim önümüzdeki dönemlerde yani belli bir miktarda gelir tespit edilir ve o gelirin altında geliriniz varsa diyelim yoksul sayılırsınız ve diyelim vakıflar ya da size sosyal yardımlar genel müdürlüğü size o geliri garanti edebilecek bir gelir sağlayacaktır. Ve belki de aslında total olarak baktığımızda belki herkese bir bu asgari gelir desteği dediğimiz yani asgari gelir desteği sistemiyle yani o sistem diyelim uygulandığında belki şu anda 43 milyar TL'lik bir bütçenin altında belki bir şeye de yani bir bütçeye de inebilir yani şu anda 43 milyar TL bir bütçemiz var sosyal yardım anlamında belki onun altında daha az miktardaki bir bütçeyle çok daha geniş bir kitleye daha farklı yani 3 milyon hane var belki hani onun altındaki belki aynı hane ama daha az bir bütçeyle çok daha yüksek miktarlarda bir gelir sağlanabilir ya da işte belki insanlar daha etkili olabilir. Daha farklı kesimlere ulaşılabilir ve hani daha minimum birisi alır mesela işte ortalaması aşağı yukarı belki 300 TL'nin altında hani birey başına, hane başına belki daha yüksek miktarlarda bir gelir sağlama imkanı da olabilir. O yüzden yani bu sosyal yardım sisteminde özellikle ailelerin o kırılganlıklarını azaltılması, ailelere verilen gelir sağlanan yani sosyal yardım miktarının artacak olması. Bir de tabii şu var mesela bizim sosyal yardım sisteminde dediğimiz gibi yoksulluk var. Bir de ayrı bir şartınız da olması gerekir. Yani hani aslında yoksulluk belki de tek bir kriter olması gerekir. Yani ayrı bir şart koştuğunuzda yoksul olduğu halde yardım almayabilir. Yani bu da toplumda, ailede belli kırılganlıklara, sıkıntılara neden olabilir. O yüzden yani hani o şart farklı yeni ek bir şartın olmaması adına da yani güvence verebilecek ya da düzenli nakit ihtiyacını diyelim karşılayabilecek artı diyelim siyasi anlamda başka nedenlerle hani sosyal yardımın kesilmeyeceği garantisinde bir şekilde artık vermek gerekiyor. Çünkü hani sosyal yardımların amacı nedir? İşte nakit olacak bir asgari bir hayatı işte bir geliri sağlayacak.
Ve sürekli
olacak. Ve sürekli olması gerekir. Yani hani yarın kesilecek ya da belli şartlar ortadan kalktığında bu yardım verilmeyecek o gerçekten büyük bir kırılganlıklara, sıkıntılara da neden olabilir. O yüzden hani bu anlamda bu asgari gelir desteği bunların tümünü karşılayabilecek, belki daha yüksek miktarda da gelir sağlayacak ve daha da hani etkili olabilecek bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir diğer bence en önemli konulardan birisi bu sosyal yardım işte aile hane ilişkisine baktığımızda. Şimdi mesela sosyal yardımı alabilir. Eskiden çok daha zordu yani mükerrerlik çok daha fazlaydı. Şimdi en azından işte Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün vakıflar eliyle dağıttığı yardımlar bakanlık görebiliyor. Yani sosyal yardımlar, bütünleşik sosyal yardım bilgi sisteminde kimin ne kadar yardım, hangi yardım aldığını görebiliyor bakanlık. Ama diyelim işte belediyeler de mesela sosyal yardımlar veriyor. Yani belki ağırlıklı olarak Sosyal Yardımlaşma Danışma Genel Müdürlüğü veriyor ama bakanlık veriyor. Fakat belediyelerin verdiği sosyal yardımlar da var. Mesela bazen öyle oluyor ki diyelim işte informal olarak bir ilçede işte sosyal yardım, birileri sosyal yardım verdiğinde bir STK, bir özel, diyelim bir vakıf ya da belediyeler diyelim ellerinde bir liste varsa belki yani ihtiyacı olmasa da bile ya da işte hak şeyi olmadığı için yani aynı haneye birkaç tane yardım gidebilir. Yani 3 tane, 4 tane, 5 tane yardım gidebilir ama diyelim işte yani informal bir liste vardır. Belki hak etmesi gereken bir aile hiçbir yardım almıyordur, alamayabilir. O yüzden bu mükerrerliğin kalkması ya da işte sosyal yardımların diyelim tek elden toplanılması ya da etkin kullanılması. Çünkü hani yüksek miktarlarda diyelim her ne kadar kamunun dağıttığı elindeki sosyal yardım miktarı 43 milyarsa da yani sonuçta bütçe kaynakları var. Bunların etkin kullanılması gerekir. O yüzden bu mükerrerliğin azaltılması için yani özellikle önümüzdeki dönemlerde ben hani bu belediyeler çok bundan vazgeçmek istemiyorlar. Çünkü bir belediye başkanı için bir belediye yani belediye seçimlerini kazanabilmek için sosyal yardımların önemli olduğunu biliyoruz. Yani bu tüm belediyeler için geçerli. Bunu da yani merkezi hükümete de vermek istemez ama bu mükerrerliğin ortadan kaldırılması için de açıkçası belediyelerin de şu anda yani Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü'nün ya da işte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında verilen yardımların diyelim tutulduğu, izlenildiği bir bilgi sistemi var. Bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi ve belediyelerin de ona bence dahil olması gerekir ki hani belki vakıfları diyelim STK'ları oraya alamayabilirsiniz. Çünkü orada bir de veri güvenliği var yani. Hani işte kamu, belediyeler, işte vakıflar, bakanlık hani onlar çok rahatlıkla diyelim ona uyabilir. Yani işte verilerin korunması kanunun gereği. Çünkü kişisel veriler var orada. Belki hani STK'lara, vakıflara, özel derneklere bunu vermeyebiliriz ama belediyeler bence yani bu sistem içerisine attığınızda aslında daha yüksek miktarlardaki bir kaynağın dağıtılması bir anlamda da ne yapıyor? Hani o kaynak miktarı diyelim 43 değil de 53 olduğunda daha geniş bir kesime bu kaynakların dağıtılması ve etkin kullanılması, işte mükerrerin ortadan kaldırılması ve hak edene bu yardımların verilecek olması da sosyal yardım sistemini ya da sosyal yardımların çok daha hani iyi yönetilmesine de önemli ölçüde katkı yapmış olacak. Tabii bu mükerrerliğin ortadan kalkması yani kimin ne kadar yardım aldığı ne kadar önemliyse yani bu sistem içerisinde bir de şeyi de takip etmek gerekiyor. Çünkü sosyal yardımlar aslında mantığı nedir? İşte diyelim bir hanenin, bir ailenin geliri düştüğünde, yoksulluk yani sınırın altına düştüğünde devletin orada yani belli bir gelire ulaşıncaya kadar bir şey destek sağlamak amaç. Hı. Ama o desteği aldığında diyelim aile bireyleri işte çalıştığında ya da işte sisteme katıldığında artık benim
şartlar diyelim, değişebilir. Yani
şartlar değişebilir. Diyebilir ki artık ben çalışıyorum dolayısıyla bu yardıma ihtiyacım yok. Yani onun da çalışabilmesi için bu sosyal yardım işte İslam ilişkisinde gerçekten kurulması gerekiyor. Yani güçlü kurulması gerekiyor. Yani sosyal yardım almak isteyen yani bizim belki sosyal yardım alanların %70'i maalesef çalışamayacak durumda. Yani hani öyle bir de gerçeğimiz var. Dolayısıyla o kalan belki 70'ten 70, yani %30'luk, %25-30'luk bir kesim var. O kesimin istihdama diyelim aktarılması, istihdamla ilişkisinin kurulması da önemli açıkçası. Diyelim yani aşağı yukarı 3 milyon hanenin üzerinde ve bunu ortalama diyelim 3-4'e çarptığınızda hani 10 milyon kişiden bahsediyoruz. Yani bunun %20'sini diyelim düşündüğünüzde, yani halen hani o potada istihdama aktarılacak ya da istihdamla ilişkisini kurabileceğiniz önemli bir kesim var. Bu sosyal yardımlar konuşulurken aile şurasında, komisyonda bu İslam ilişkisi de çok hani konuşulan konulardan birisi oldu. Her ne kadar sosyal yardım alanların %70'i çalışamayacak durumda olmalarına rağmen, ama kalan o %20-30 arasındaki kesimle de bir şekilde ne yapmak lazım? Bir ilişki mutlaka kurmamız gerekiyor ve son dönemlerde İşkur, yani bir taraftan diyelim işte yani iş bulma konusundaki atılımları, diğer taraftan da bu sosyal yardım İslam arasındaki ilişki kurma anlamında da yani önemli çabaların olduğunu görüyoruz ve bu da hani diyelim güçlü bir şey kurulduğunda sosyal yardım alan kişilerin, hanelerin ya da aile bireylerin azalmasına da önemli ölçüde katkı yapar. Bu bir taraftan diyelim istihdama aktarıldığında ya da işte sosyal yardım alanların istihdam edilmesi aslında ne yapıyor? Yardım alanların miktarı azalırken belki de mevcut kaynaklarla, mevcut diyelim bütçeyle daha çok kişiye ya da mevcut sosyal yardım alanların aldığı sosyal yardımların miktarını arttırmaya da önemli ölçüde katkı yapmış olacaktır. Yani çünkü 43 milyar bir diyelim bütçemiz var. Hani aile bireylerine diyelim işte 10 milyon üzerinde diyelim kişiden bahsediyoruz. Yani hani bunu azalttığımızda aslında hani ne yapıyor?
Miktar
artmış olacak. Yani o hani hep işte aileye link atıyoruz ve ailenin kırılganlığı azalıyor. Ailenin geliri artıyor. Ailenin yani şeyi artıyor. Gelir artınca belki diyelim o hani bir yoksulluk şeyleri var diyelim, sınıflandırmaları var, yani belli işte gelirleri var. Yani işte mutlak yoksulluktan bahsetmemiş olacağız ya da yani yüksek gelir elde eden ya da işte mutlak yoksulluğun ortadan kalktığı, daha farklı işte yoksulluk tanımları yapıldı bir dönemden bahsetmiş olacağız. O yüzden hani bu yeni belki bir alternatif olarak çok, yani insanlar genelde asgari gelir desteğini konuştuğumuzda yani sanki herkesin işte yüksek miktarlarda bir gelir aldı, sürekli gelir aldı, işte hani toplumda o kadar bütçe var mı deniliyor ya da işte hani herkes...
Nedir hocam bunun miktarı?
Asgari ya şöyle, yani asgari gelir desteği şimdi her ülke göre farklılıklar diyelim arz ediyor. Diyelim elinizde belli miktarda bir bütçe var, işte bir şey koyarsınız, bir eşik değer koyarsınız, dersiniz ki işte diyelim asgari ücret 2000 lira, işte 2020 lira, işte 2020'yi mesela baz alırsınız, işte onun biraz altında ya da işte belli bir, hani dünyada farklı şeyler kullanılır ve o gelire erişim konusunda bir bakarsın, bir projeksiyon yaparsınız. Belki de yani o 43 milyarı yani hani o hesaplama projeksiyon yaptığınızda belki de onun altında bir bütçeye ihtiyacınız olabilir. Yani çünkü şu andaki diyelim 43 tane sosyal yardım var, 43 milyar var ve hani belli aileler diyelim yani 2020'nin üzerinde alan aileler de var. Onun altında, çok altında olan alan aileler de var, haneler de var. Dolayısıyla hani oradaki şu andaki mevcut sistemden belki daha iyi bir sistem ya da daha yüksek gelir elde eden bir sistem ya da sosyal yardım sistemine de kavuşmuş olacağız. Yani orada farklı senaryolar var. Mesela Almanya'da şöyle uyguluyorlar. İşte diyelim belli bir eşik değer kullanılıyor ve o eşik değeri tamamlayan, işte ailenin belli geliri var. Diyelim 2020 TL ise yani bu eşik değer, dolayısıyla hani orada 1000 liralık bir ailenin geliri varsa, için gelir testi yapıyorlar. Hı hı. Ve 1000 lira ise dolayısıyla ne yapıyor? Aradaki fark 1020 lira bir gelir desteği. Belki şu andaki sistemde, yani şu anda yine belli eşik değerler kullanıyor ama belki hani ailedeki işte fertleri kullanarak ya da fertlerin elde ettiği gelirle işte gelire sahip olmadığında sosyal yardım yapılıyor ama yani ailenin diyelim toplam olarak hanenin geliri az olduğunda aslında aile, hane yani o yoksulluk şeyinde kalmaya devam ediyor. Yani hani bir sürekli gelir sağlanmıyor, düşük miktarlarda hani işte belki ağırlıklı olarak nakit yardımı veriliyor ama bir de yani yarın bunu alıp almayacak konusunda da hep endişeler var, soru işaretleri var. O yüzden hani bu yeni asgari gelir desteği bu anlamda hani yeni dönemde aslında yani gittikçe de oraya doğru gidiyor. Bunu ciddi bir şekilde herhalde tartışmak gerek. Çünkü bugün mesela işte kuzey ülkeleri, bu refah devletleri diyebileceğimiz de İsveç, Norveç, yani o İskandinavya ülkelerinde ağırlıklı olarak diyelim kullanılan sistem bu. Yani belki biz refah devleti değiliz ama yani trende baktığımızda sosyal yardım milli gelir testindeki payına ya da sosyal harcamaların miktarına baktığımızda hani oraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla hani şimdi bizdeki mantık genelde işte her sorun olduğunda, her problem olduğunda diyelim işte belli gruplar için hani işte bir hastalıkla ilgili yardıma ihtiyacı olan belli kesimler var. Diyelim o yardımı veriyorsunuz ya da işte şenete yardımı veriyorsunuz ya da işte bakım hizmetleriyle ilgili yardım veriyorsunuz. Hani bunu daha böyle bir gelir desteğiyle bir şekilde herhalde sağlamak gerek. Çünkü diyelim şu anda 43 tane yardımımız var. Diyelim birkaç sene sonra bu diyelim 50 olabilir, işte 60 olabilir. Evet. Hani idari olarak bunu yönetmek de gerçekten zor olabilir. O yüzden hani asgari gelir desteği hani önümüzdeki dönemlerde herhalde konuşulması gereken önemli konulardan birisi olacak. Ben bayağı bir uzattım. Evet. Yani neden buyurun.
Ya bir de şöyle hocam, sizin söylediğiniz gibi bu kalemler arttıkça bunların denetimi de zorlaşacak. Daha doğrusu devlete daha fazla iş yükü yansıyacak.
İdari anlamda.
İdari anlamında daha fazla
doğru tespit yapmak lazım. Tabii.
Bu anlamda sadece asgari gelir desteğini, hani belirli bir gelire sahip olanların, yani eşik değerinin altında kalanlar üzerinden verilecek bir asgari gelir desteği gerçekten hem verilen bu desteğin aile tarafından hem etkin kullanılmasını hem devlet tarafından işte denetimin sağlanmasının kolay olması gibi aslında avantajlar sunabilir. Bu tabii ki bir öneri. Belki sosyal yardım, sosyal politikalar anlamında yeni dönemde bunu konuşuyor oluruz diye düşünüyorum. Tabii sosyal yardım artı döneminden bahsettik, bu dönüşümden bahsettik. Çok fazla aslında sosyal yardım artı dönemi çok kamuoyunda da hani bilinmiyor. Belki biraz bundan bahsetmek lazım. Aslında konuşmamın başında da bahsetmiştim, sosyal yardımlarda Türkiye'nin değiştiği bu dönüşüm, özellikle 2002 yılından bu yana bu yapılan yardım ve hizmetlere ayrılan kaynakların ne kadar yüksek olduğunu. Tabii bir de bunun şey boyutu var, uluslararası anlamdaki boyutu var. Mesela insani gelişme endeksini de biz refah düzeyi olarak aldığımız için Türkiye'nin bu anlamda geçtiği, işte kat ettiği yol anlamında 2002 yılında UNDP'nin verilerine göre Türkiye orta insani gelişme endeksindeyken 2009 yılından beri artık yüksek insani gelişme endeksinde yer alıyor. Dolayısıyla artık buradaki hedefi çok yüksek insani gelişme düzeyine çıkabilmek. Yine diğer yandan uluslararası raporlara bakıldığında Türkiye'nin işte mutlak yoksulluk olarak adlandırdığımız değerin 2006 yılından itibaren sıfırlanmış olduğunu, artık mutlak yoksul kimsenin kalmadığını, yine Dünya Bankası tarafından 2017'de yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri raporuna göre Türkiye'nin son 15 yılda yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke olduğunu yine söyleyebiliriz. Tabii bunlar hani sadece ulusal anlamdaki veriler yansımıyor aslında. Uluslararası anlamdaki verilerde de bunlarla konuştuğumuzda sosyal politik anlamında ne kadar yol kat edildiğini görmüş oluyoruz aslında bu somut verilerle de.
Tabii bu esas olarak da yani hani o göstergelerdeki iyileşme sosyal yardımların hani bütçe içerisindeki payın artmasıyla da birebir ilgili ya da işte sosyal yardıma ayrılan kaynaklarla da birebir ilgili.
Diğer yandan bu sosyal yardım artı döneminden bahsederken tabii tek bir alandan bahsetmiyoruz. İşte kamu hizmetleri, sosyal hizmetlerinden, istihdamdan, eğitimden, sağlıktan, bu anlamda kamu hizmetlerine erişimin arttırılmasında da önemli anlamda hedeflerin yer aldığını söyleyebiliriz. Bu erişimlerin muhtaç bireyler tarafından daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanması, bunların öncelikleniyor olması tabii ki oldukça önemli. Diğer yandan konuşmanın başında da aslında bahsettik, sosyal yardımların talebe göre değil aslında arz yöntemiyle, yani sahadaki sosyal yardım uzmanlarının yapacağı, işte ASTEP dediğimiz aile sosyal destek programları uzmanlarının yapacağı tespitler burada çok önemli. Çünkü o muhtaç ailenin size işte ya da devlet kapısına gelip ya da herhangi bir kuruma gelip istemesi değil de aslında devletin bunu önceden tespit edip götürmesi, yani o kişilerin aslında bu yardımı kendinde hak görüyor olması. Yani önceki dönemlerden ya da çok önceden işte hayırseverlik olarak yapılan bunun aslında kişilerin bunu hak ediyor ve devlet bu anlamda hak ettiği için ona veriyor. Bu algının oluşturulması oldukça önemli. Diğer yandan dediğim gibi bu ASTEP uzmanlarının hane içi yaptıkları ziyaretler ve ailelerin durumlarına uygun yardım hizmetlerden yararlanmalarını sağlaması sosyal yardım artı dönemi adımlarından bir tanesi, önemli adımlarından bir tanesi. Yine bahsettiğimiz gibi insan odaklı yeni sosyal yardım dönemi, taraftan muhtaçlık kriterlerine göre ihtiyacı olan kesimlerin temel ihtiyaçlarına erişiminin düzenli bir şekilde sağlanması, diğer taraftan da işte eğitim, sağlık gibi alanlarda da fırsatlara erişim konusunda bu kesimlerin desteklenmesi oldukça önemli. Bunun yanında sosyal yardım alanların kapasitelerinin geliştirilmesi, tabii dediğimiz gibi sadece yardım değil, işte sağlık, eğitim gibi alanlarda hem insani gelişme anlamında, sosyal refah geliştirilmesi anlamında önemli adımların
atıldığını söyleyebiliriz. Şey diyorlar ya, işte sosyal yardımlar, yani hani sürekli sosyal yardım verdiğinizde insanlar şey yapar, yani tembellik oluşur. Dolayısıyla
Çalışmak istemez.
Dolayısıyla yani balık tutmayı da öğretmek gerekiyor. Yani öyle bir durumda özellikle son dönemlerde bu kapasite arttırma, yani hani iş imkanlarının sağlanması, eğitime erişim, sağlığa erişim ve diğer alanlardaki iyileşmeyle aslında bir taraftan yoksullukta yalnız sosyal yardımlarla değil,
İstihdamla
bağlantısında verilen lazım imkanlarla bir şekilde insanların buradan çıkmasına da önemli katkı yapacağını söyleyebiliriz.
önümüzdeki dönemde daha uzun uzun konuşacağım benziyor sosyal politikaları ve asgari gelir desteğini. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarım katkılarınız için. Profesör Doktor Erda Atanas Karagöl ve araştırma görevlisi Didem Kocaydı bu haftaki konuklarımız. Ekonomi gündeminin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçıydı ve mikrofonda da ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.